Ayrım 10.
Örneğin Kenya'da Kikuyu kabileciliğinin bulanık olarak da olsa isteyen Kenyatta ile sendika lideri Tom Mboya devrimi yan yana gerçekleştirdiler. Dipnot 65, Katuski, sayfa 54. 2. Yeni seçkinlerin doğuşu, aydınlar. Az gelişmiş ülkeler ve aydın kavramı. Dipnot. Bu konuda oranın Atatürk Milliyetçiliği resmi ideoloji dışı bir inceleme, 3. basım, Ankara Bilgi Yayın Evi 1993, sayfa 87 ve 100. Bakınız. Geri kalmış ülkelerin tanımında kullanılan çeşitli ölçütlerin yanı sıra söylenebilecek başka bir özellik de bu ülkelerin sınıf yapılarının özellikle sömürge yönetimi sırasında kesin çizgilerle belirlenmemiş bulunmasıdır. Sınıflar arasındaki çizgilerin kesin olmaması hiçbir sınıfın diğerinden fazla üstün, farklı ve başat olmadığı anlamına gelir. Böyle bir toplumsal yapıda eğer ortaya bir grup veya tabaka çıkar da daha üstün bir üretim biçiminin temsilcisi olan sömürgecinin tekniklerine sahip olursa toplumda siyasal bakımdan başat duruma gelebilecektir. Az gelişmiş ülkelerdeki aydının durumu budur. Aydın, gelener tarafından yapılan tanımın da belirttiği gibi sırf aldığı eğitim nedeniyle toplumuna yabancılaşmış bir tabakadır. Dipnot 2. Ernest Gellner, Thought and Change, London 1964, sayfa 169. Aydın deyimiyle elinizdeki kitapta karşılaşmak istenen Batı dillerindeki intellectual kavramıdır. Yoksa entelektüel kavramı değildir. Parlak bir bilim adamı entelektüeldir. Hele fenle uğraşıyorsa genellikle değildir. Buna karşılık fazla okumamış birisi eğer genel düzeyin üzerinde ise ve siyasal ve toplumsal fikirleriyle ilgilenirse intellectual üyesi sayılır. Afrika'da buna verilebilecek olan örnek hemen Luhamba'dır. Yani az gelişmiş ülkelerde intellectual'dan yani aydından sayılmak için bizzat o toplumun genel düzeyin üzerinde olmak yeterli fakat memleket meseleleriyle de yakından ve aktif olarak ilgili olmak gereklidir. Bu tabaka Batı eğitimi tarafından ileri bir endüstri toplumunun bilgileri ve gereksinmeleriyle donatılmıştır. Fakat doğal ortamını bulacak olduğu bu modern topluma ulaşması ve dolayısıyla güç kazanması bizzat kendilerine bunları öğreten sömürgeci tarafından engellenmektedir. Bu gerçek Batı'da veya Batı eğitimiyle yetişip Batı'ya hayran olan aydının neden Batı'nın aleyhine politika güttüğü paradoksunu aydınlatmaya yardımcı olmaktadır. Diğer bir deyimle Batı aydınların idealleri olan Batı'ya ulaşmalarına engel olduğu için kendi mezar kazıcısını yaratmış, kendi mahfının tohumlarını atarak milliyetçilik ideolojisinin saldırısına uğramıştır. Dipnot 66, Katuski, sayfa 48-49. Aydınlar açısından sömürge devrimlerinin yani az gelişmiş ülke milliyetçiliklerinin psikolojisinde 4 E vardır. Birincisi statükoya, kurulu düzene, seçenekler olduğunun farkına varılması gerekmektedir. Bu görev Batı eğitimi tarafından yükümlenilmiştir. İkincisi statükoyu değiştirmek için kuvvetli bir istek gerekmektedir. Bu da biraz aşağıda göreceğimiz gibi aydının büyük kırgınlığı tarafından sağlanmıştır. Üçüncüsü statükoya en esaslı seçecek olan öz yönetimi, self-government, meşru sayan bir sistem gereklidir. Dördüncüsü bu meşru seçeneği arayıp bulmak için göreli bir özgürlük ortamının oluşması lazımdır. Dipnot. Bu son iki şık olmaksızın da milliyetçilik ortaya çıkabilmektedir. Nitekim en ufak bir özgürlük ortamının bulunmadığı Portekiz kolonileri çok güç koşullar altında milliyetçi mücadele vermişlerdir. Bakınız 14. bölüm. Bu koşullar yerine geldiği ve bağımsızlık kazanıldığı zaman aydın için bütün avantajlar ortaya çıkar. Kendisini engelleyen yabancı kovulacak, toplumun en iyi işleri ona ait olacaktır. Sayı olarak az olması kendisi için ancak bir avantajdır. Aydın hemen ulusal birliği kurmaya, devleti örgütlemeye girişir. Sınırları yabancı uzmanların gelmesine kapalı olan ulusal bir birim yaratarak kendisi için mükemmel bir tekel hazırlar. Dipnot 67. Gelenler sayfa 169. Arkasından başlatılacak olan sınayileşme çabaları aydına doğal ortamını ve toplumdaki başat mevkiyi sağlayacaktır. Az gelişmiş ülke aydını bu süreç boyunca bir takım sorunlarla karşılaşır. Birincisi batıya karşı nasıl bir tavır takınacaktır. İkincisi arkaizm ile fütürizm arasında bocalar. Üçüncüsü, cahil kitlelerle ilişkisini düzenleme konusunda ne yapacağını pek bilemez. Yani batıdan ne alınacağı ne alınmayacağı, geçmişten ne alıkonacağı ne konmayacağı, kitlelerin hangi alışkanlıklarının teşvik edilip hangilerinin engelleneceği konusunda karşısına büyük sorunlar dikilir. Dipnot 68, Motesian, Ideologies of Delayed Industrializations, Some Tensions and Abilities, Katuski, sayfa 254-264. Az gelişmiş ülke aydınının ülke içindeki en önemli rakibi aristokrasidir. Bu yüzden toprak reformunun sadece savunduğu adalet ve eşitlik fikirlerine uygun olduğu, kitle hareketinin başına geçmek için kendisine destek sağlayacağı, köylünün daha yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmasını yerli endüstrinin gelişmesini teşvik edeceği için değil, aynı zamanda ve asıl bu reformun aristokrasiye yapacağı etkiden dolayı ister. Dipnot 69, Katuski, sayfa 47. Bununla birlikte Afrika'da aristokrasi durumunda bulunan şefler güçlerini esas olarak toprak sahipliğinden almadıkları için buna gerek kalmamıştır. Fakat diğer sorunlar Afrika aydını içinde vardır. Şimdi Afrika'da aydınların nasıl ortaya çıktığını ve milliyetçiliğin başına nasıl geçtiğini görelim. Afrika'da aydınları doğuran ortam. Afrika toplumunun toplumsal hareketliliği çok zayıflatan geleneksel yapısına giren emperyalizm unsurunun dünyanın en pasif sınıfı olan köylüyü nasıl ücretliye dönüştürerek yeni bir şeyler arayan huzursuz bir kitle haline soktuğunu görmüştük. Misyonerlerin verdiği batı eğitimi, batılı sömürgecinin sağladığı barış düzeni içinde ortaya çıkan para ekonomisi, kentleşme, haberleşmenin ve ulaşımın artması gibi etkenler diğer birçok az gelişmiş ülkenin aksine aristokratların değil bir takım Afrikalıların kitlelerden sıyrılarak uyanmasına yol açtılar. Bunlardan hemen hemen hepsi misyoner okullarını ve kentlerdeki orta dereceli okulları bitirdikten sonra sömürge yönetimine memur olarak girdiler. Mülkiyetin özel olmadığı durgun Afrika toplumunda yabancı sömürgecinin üstün üretim düzeninin tekniğine nüfuz etmeye olanak veren okuma yazma bilişleri bu memurlara hemcinslerinden üstün bir durum sağlamıştı. Dipnot 70. Kovan, Afrikalı bürokratın İngilizceyi okuyup konuşmasının onu Latinceye sahip olan orta cadin adamlarına benzettiğini, bu bilginin bürokrata tanrı katının değil ama modern hayat imparatorluğunun yani modern devletin anahtarlarını verdiğini aktarıyor. Kovan, sayfa 26. Bu durumda Hristiyan olan, İngilizce ve okuma yazma öğrenen, Avrupalı sömürgecinin yanında iş bulan ve ister istemez onları taklit etmeye yönelen Afrikalı yavaş yavaş toplumuna yabancılaştı. Sömürge yönetimi köylünün ücretliye dönüşmesinden sonra adeta yeni bir sınıf daha doğmasına neden olmuştu. Emperyalizm bu yeni sınıfı yalnız doğurmakla kalmadı, bunlara hükmetme bilgisi ve hırsını da aşıladı. Onlara ileride kendi mahvını sürükleyecek bir takım fikirleri de verdi. İnsanın kendi kendini geliştirdiğini, çizdiğini, en iyi yönetim biçiminin insanın kendi kendisini yönetmesi olduğunu öğretti. Bu değişimin iki de önemli özelliği vardı. Birincisi, tıpkı Afrikalı kitlelerin bir iki kuşak içinde köklü bir değişmeye hazır, huzursuz bir topluluk haline gelişleri gibi, aydının da ortaya çıkıp yeni seçkin olarak iki kuşak içinde geleneksel Afrikalı önderlerin yerine geçmesi çok hızlı olmuştu. İkincisi, daha önce de belirtildiği gibi bu yeni seçkinler birçok az gelişmiş ülkenin aksine halktan gelmekteydi. Dipnot 71, sayfa 91'e bakınız. Böylece aristokrasiden gelen seçkinlerin eskiye ve yabancı sömürgeciye bağlı olabilme olasılığı da ortadan kalkmıştı. Aydınları huzursuz yapan ortam. Yeni seçkinin toplumuna yabancılaşması onu huzursuz yapmıştı. Değişme çok hızlı olduğu ve üzerinden hemen hemen hiç kuşak geçmediği için Afrikalı bürokrat hem geleneksel düzenin izlerini üzerine taşıyor hem de bir yandan eğitimini aldığı ve alıştırıldığı düzenin insanları olan sömürgeciye her bakımdan benzemeye çalışıyordu. Bu kültür ikileşmesi onun üzerinde huzursuzluk yaratıcı bir etki yapmaktaydı. Fakat yeni seçkinler üzerindeki huzursuzluk yaratıcı etki asıl bu kültürün ikileşmesinden değil, kendisini yaratan emperyalizmin kendisine yaptığı muameleden doğdu. Bir kez Afrikalı bürokrat aydının beyaz derili sömürgeciye tüm benzeme çabasına rağmen karşı tarafın renk konusundaki ön yargısı onu hiçbir zaman siyah derili bir İngiliz olarak kabul edilmesine olanak tanımadı. Dipnot: Bu renk sorunu Afrika sömürgeciliği ve dolayısıyla milliyetçiliği tarihinde çok önemli bir husustur. Öyle görülüyor ki Afrikalının Avrupalı sömürgecilerinkinden çok farklı bir deri rengine sahip olması hem Avrupalının ona diğer renkli sömürge haklarından daha fazla uzaklık duymasına sebep olmuş hem de Pan-Afrikanizmi incelerken göreceğimiz gibi diğer az gelişmiş ülkeler halklarının örneğin Türklerin aksine Afrikalının kendisini batılı saymasını önlemiştir. İkincisi, sömürge yöneticileri ilk Afrikalı seçkinlerin acemi batı taktikleriyle alay ettiler. Üçüncüsü, toplumdaki geleneksel düzen dolayısıyla denetim ve yaptırım zayıflamıştı. Böyle bir ortamda Avrupalı firmalarının çeşitli yollarla Afrikalının tüketim eğilimini alabildiğini arttırmaya çalışması, bir de Afrikalının parasal durumunun son derece kötü olmasıyla birleşince Afrika toplumunda asayiş çok bozuldu. Bunun üzerine beyazlar Afrikalıları hırsızlık ve katillikle suçlamaya ve bu kötü nitelikleri onların ırksal özellikleri gibi göstermeye başladılar. Dördüncüsü, beyazların üstün ırk iddiaları sokaktaki adamı değil ama Afrikalı seçkinleri çok rahatsız etmekteydi. Afrika'ya ilk geldiğinde sağlık nedenleriyle oturduğu yeri, hastanesini ve bunun gibi şeyleri ayıran beyaz adam sonradan bu ayrımları sağlamlaştırdı. Daha da önemlisi, beyazların ve zencilerin kullandıkları yerler arasında kalite bakımından da büyük bir uçurum vardı. Kendileri sefil gecekondularda oturur ve en kötü yaşam koşullarıyla her an mücadele ederken beyazların mahallesindeki sarayı andırır, beyaz sütunlu villalar Afrikalının durumunu kendisine daha acı bir şekilde hatırlatıyordu. Üstelik beyazların yararlandıkları bu konforlar Afrikalıların ödedikleri vergilerle gerçekleşmekteydi. Postane ve diğer benzeri kuruluşlarda da önce Avrupalıya hizmet ediliyordu. Eğitime değil, deri rengine bakılmaktaydı. Dipnot 72, Coleman, Nigeria, sayfa 146-154. Bütün bu sayılan nedenler arasında Afrikalı aydın açısından belki de en etkilisi siyah seçkinlerin yüksek memuriyetlere sokulması oldu. Dipnot 73, İbit, sayfa 154. Gene ön planda olan eğitim değil, renk öğesiydi. Beyazlar dolaylı yönetimin uygulandığı bölgelerde siyah seçkinlerin yönetime katılmasını da önledi. Gerekçe olarak da bunların sayılarının az oluşunu, kültürel bakımdan kitlelerden çok ayrı oluşlarını, ayrıca siyasal iktidar ve sorumluluk sahibi olacak niteliklere sahip olmadıklarını ileri sürdüler. Dipnot 74, İbit, sayfa 156-158. Oysa özellikle İngilizler amacın en sonunda Afrikalıların kendi öz yönetimlerini kurması olduğunu söyleye gelmişlerdi. Şimdi ise yüksek memuriyetleri almıyorlar ve yönetime katılmaya izin vermiyorlardı. Dipnot 75. Mazrui, İngiltere gibi daha geniş fikirli bir topluma oranla Amerika'da okuyan zencinin burada rastladığı ırkçılık sonucunda daha katı milliyetçi olarak ortaya çıktığını söylemektedir. Ali A. Mazrui, Borrowed Theory and Original Practice in African Politics, Herbert Spiro, Patterns of African Development, Five Comprehensions. Afrikalı aydın beyazların bu düzenine büyük tepki duydu. Afrikalı aydınların kendi ülkesindeki sömürge yönetimine duyduğu tepkinin yanı sıra yüksek öğrenim yapmak için metropole giden zencinin etkilenişinde çok önemlidir. İngiltere, Fransa ve Amerika gibi ülkelere okumaya gidenler bambaşka etkenlerin altında kaldılar. Bir kez kendi ülkelerinde beyaz adamın neredeyse günahsız bir yarı tanrı biçiminde tanıtılmasına alışmış olan zenci aydın, bu beyazı Avrupa'da tanıyınca onun en az kendisi kadar günahkar ve kötülüğe yatkın olduğunu gördü. Bu gözlemi onun kafasında beyaz adamın üstünlüğü mitosunun yıkılmasına önemli bir rol oynadı. İkincisi, zenci aydın bu ülkelerde kendi vatanından çok daha büyük özgürlük tatmıştı. Dipnot 76, İbit 160-161. Kendi vatanında olmuş olsaydı giremeyecek olduğu yerlere girmiş, belki de psikolojik bakımından hepsinden önemlisi beyaz kadınla yatmıştı. Dipnot 77, Perham, sayfa 41. Zenci bir insan için bu tecrübenin sonucu ne olmuşsa olursa olsun, etkisi onun için büyük oldu. Eğer kadın kendisiyle alay etmişse hıncını ancak artabilirdi. Eğer böyle bir durum olmamışsa veya aksi geçerli olmuşsa, zenci aydının iş dünyasında beyaz insan mitosu olabileceği kadar somut bir biçimde yıkılmış oluyordu. Zenci aydının kafasındaki şok asıl ülkesine döndüğü zaman kendisini sarstı. Her şeyden önce yurt dışındayken insan kendi ülkesinin durumunu karşılaştırmalı olarak daha iyi görme olanağına sahipti. Dönünce Batı standartlarıyla işleyen kafası kendi halkının kötü durumunu daha çıplak olarak gördü. Sonunda aydının kafasındaki iki kutup, yani bir ırk olarak aşağılanmanın verdiği ıstırap ile bu ıstıraptan büyük bir kurtulma isteği onun en sonunda bu durumu mevcut tek yolla ortadan kaldırmaya itti. Bu yolda derhal bağımsızlıktan başkası olamazdı. Ayrıca sömürge yönetimi ortadan kaldırıldığı takdirde kendisine yüksek memuriyetlerde iş verilmemesi gibi bir şey de kalmayacaktı. Şimdi beyazın yönettiği toplumu kendi yönetimine geçirecekti. Afrika aydınları ve milliyetçilik. Afrika aydınlarının milliyetçilik hareketi içindeki yeri nedir? Afrika milliyetçiliği özellikle ilk meydana çıkmaya başladığı zamanlar birkaç kışkırtıcının kendi çıkarları için tahrik ettikleri, hatta icat ettikleri bir olgu olarak sunulmuştur. Dipnot 78. P. Bonare. Bunun nedenini sömürgelerin uyum sağlama ve sömürgeciliğe orijinal cevaplar verme yeteneğinden uzun süre kuşku duyulmasına bağlıyor. Bonare, cilt, sayfa 28. Örneğin Nijerya'nın genel valisi Lord Millerton'un sözleriyle Afrika milliyetçiliği çoğunlukla küçük bir grup insanın iktidar hırsından başka bir şey değildir. Dipnot 79, Hans Kohn ve Wally Skolsky, African Nationalism in 20th Century, Toronto, Van Nostart, 1965, sayfa 9. Minogue'nin de belirttiği gibi Afrika milliyetçiliği kısmen Afrika'nın kaderini değiştirmekte büyük yetenek göstermiş politikacıların eseridir. Fakat bu olguyu sırf aydınların bir çıkarı anlatımı olarak alıp devrimin onlar tarafından gerçekleştirildiğini söylemek, hem Afrika geleneksel sosyoekonomik yapısının bozulması başlığı altında anlatılan toplumsal değişmeleri bilmezlikten gelmek, hem de siyasal tartışmalarda çok rastlanan büyük yanlışlardan birine düşmektir. Eğer Afrika milliyetçiliğinin sırf aydınların bir icadı olduğunu uygarlık adına söylenenlerin de bir takım çıkarların, buralara yerleşen Avrupalı kolonların çıkarlarının temsilcisi olduğu gözden kaçırılır ve bir taraf soyut terimlerle uygarlık akıl gibi, diğer taraf ise çıkar terimleriyle ihtiras kendini yontma gibi düşünülürse sorunu anlamak olanaksız hale gelecektir. Dipnot 80, Minogue, sayfa 112. Gerçek şudur ki Afrika milliyetçilik hareketi diğer bütün devrimler gibi aydınların önderliğinde yürümüş, ideolojisi bu önderler tarafından saptanmış fakat emperyalizm tarafından hazır duruma getirilmiş olan kitlelerin harekete geçmesiyle gerçekleştirilmiştir. 2. Afrika milliyetçiliğinin doğuşuna yardımcı etkenler. Uluslararası derneklerin etkisi. Çeşitli niteliklerdeki uluslararası dernekler Afrika milliyetçiliğinin davasına sempati duyarak desteklemişlerdir. İngiltere ve Amerika'daki bir takım misyonerler ve kilise grupları Afrikalı öğrencilere burslar vererek sonra da forumlar düzenleyerek bunların siyasal fikirlerinin yayılmasına yardım ettiler. Ayrıca Vatikan çeşitli misyonerler dernekleri, Canterbury Başpiskoposu ve İngiliz Kiliseler Birliği gibi makam ve kuruluşlar ırk ayrımını suçlayarak zencileri eşit haklar tanınmamasını kanadılar. Dipnot 81, Coleman, Nigeria, sayfa 111. İki savaş arası devrede Afrikalı öğrencilerin okumaya gittikleri yabancı ülkelerde kurdukları öğrenci dernekleri ve bu ülkelerde yaşayan zencileri bir araya getiren derneklerde siyaset dahil birçok konunun konuşulduğu forumlar haline geldi. Bunların içinde özellikle Batı Afrikalı Öğrenciler Birliği etkili oldu. Bu dernek ve benzerleri hem dışarıdaki öğrencileri yetiştirdi hem de Afrika ülkelerinde milliyetçi fikirlerin yayılmasını ve derneklerin kurulmasını sağladı. İki savaş arasında ayrıca Komintern'in zenci milliyetçiliği hareketinde hareketlendirme ve onun içine sızma çabaları da diğer bir etken oldu. Dipnot 82, İBİT, sayfa 207. Amerika kıtasından gelen etkiler Panafrikanizm. Afrika milliyetçiliğinin doğuşuna yardım eden önemli etkilerden ikisi de Amerika kıtasından geldi. Bunlardan birincisi Amerikalı beyazların yaptıkları etkiydi. Amerikan devlet adamları Roosevelt gibi, aydınları ve etkili dergileri Life ve Fortune gibi Amerika'nın savaşa girmesinden sonra sömürgeler konusunda İngiltere'ye yüklendiler. Bu eleştirilere karşı gerçi Churchill yaptığı Manson House konuşmasında tepki göstermiş ve imparatorluğun dağıtılmasının söz konusu olmayacağını açıklamıştı ama Amerikan eleştirilerinin İngiliz yetkilileri Birleşmiş Milletler paralelinde bir politika izlemeye ittiği açıktır. Dipnot 83, İbit sayfa 235. Zaten bundan önce de Wilson ilkeleri bir takım Afrikalı önderlere ulaşmış bulunuyordu. Dipnot 84, Perham sayfa 49. Fakat Afrika milliyetçiliğinin tarihsel kökleri bakımından Amerika kıtasından gelen asıl etki Garvey ve Du Bois gibi iki diaspora zencinin liderliğinde yürüyen Pan-Afrikanizm akımları oldu. 1887'de Jamaika'da doğmuş bir zenci olan Garvey, Karadenizli olmanın utanılacak bir şey değil, onur verici bir simge olduğunu söyleyerek Amerikalı zencilere Afrika'da bir vatan vaat etti. Afrika Afrikalı'ndır, kara ırkın rönesansı, Etiyopya, uyan gibi sloganlar ortaya attı. Evrensel kara haç hemşerileri ve kara yıldız demir yolları gibi örgütler ve şirketler kurdu. Genel kurucusu olduğu Afrika Ortodoks Kilisesi'nde Kara İsa'yı ve Kara Madonna'yı simge olarak kullandı. Dipnot 85, Padmore, Pan-Africanism or Communism, sayfa 23. Garvey'nin fikirleri Afrika milliyetçiliğinden çok zenci milliyetçiliği yapmış olmasına ve bir takım tutarsızlıklara rağmen Afrikalılarda bir biz bilincinin uyanmasına çok etkili oldu. Du Bois, Dipnot 86. Garvey'den kişilik ve ideoloji bakımından çok farklı olan Du Bois'in programı için Padmore'nin 112. sayfasına bakınız. İse Afrika'nın birliği ve bütünlüğüne düzenlediği Pan-Afrika kongreleriyle büyük katkıda bulunmuştur. 1945'te Manchester'da toplanan 5. kongrede nihayet Amerika kıtasından gelen zenciler değil bizzat Afrikalı delegeler başta rol oynadılar. Bunların işlerinde Padmore, Nkrumah, Abrahamas, Kenyatta gibi sonradan Afrika milliyetçiliğinin belli başlı önderleri olacaklarda bulunmaktaydı. Kongrede manda ve benzeri yollar reddedilerek Afrika'nın kendi öz yönetimi altında birleşmesi için çağrıda bulunuldu. Emperyalizm ve ırkçılık kınandı. Afrika'nın özgürlük, demokrasi ve toplumsal durumunu düzeltmek için çarpışmaya hazır olduğu dünyaya ilan edildi. Du Bois, Pan-Afrikanizmi gerekçe olarak bir siyasal hareketi olmuş, gerek Afrikalı önderlerin yetişmesi bakımından, gerekse Afrika milliyetçiliğinin çerçevesinin hazırlanması bakımından büyük hizmet görmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri. Afrika milliyetçiliğinin gelişmesindeki en büyük etkiyi İkinci Dünya Savaşı ve sonuçları yaptı. Bir kez savaş çıkınca sömürge yönetimi dış ticarete el koyduğu gibi üretimi de denetlemeye başladı. Bu nedenle savaşın getirdiği bütün ekonomik sıkıntıların ve huzursuzlukların boy hedefi oldu. Çünkü ücretlere tavan koyulunca işçiler, fiyat denetimi yapılınca küçük satıcılar, dış ticaret ele alınca da yeşermekte olan Afrika burjuvazisi rahatsız olmuştu. Sömürge yönetiminin doğrudan etkisini bu sınıflar ilk olarak bu kadar somut bir biçimde duyuyorlardı. İkincisi, savaş nedeniyle mal gelmeyince yerli endüstriler birdenbire mantar gibi bitti. Üstelik yerli malları ve ürünler dışarıdan gelenlerden daha ucuzdu. Bizzat Nkrumah'ın anlattığına göre savaştan önce Afrika ikliminde patates yetişmeyeceğini söyleyen İngilizler savaş nedeniyle patates bulamayınca Afrikalı üreticiyi bu bitkiyi yetiştirmeye teşvik etmeye başlamışlar. Savaş bitince de eski tutumlarına dönmüşlerdi. Dipnot 87, Nkrumah, Africa, Most Unit, London, sayfa 30.